Ayrım 6. Blocks olay yerine özel büro görevlerinden müfettiş Harris de aynı zamanda geldi. Harris'i Scotland Yard'da çalıştığı günlerden tanırdı. Cantor onlara cesedi gösterdi. Bir an durup sarı bıyıklı sakin yüzlü genç adama baktılar. Harris kimdir diye sordu. Takma adı Blondie dedi Blocks. Birkaç hafta önce paraşütle indiğini sanıyoruz. Bir başka ajanla randevulaşmak için yaptığı telsiz konuşmasını saptadık. Şifreyi biliyorduk. Bu yüzden de randevuyu izleyebilecektik. Blondie'nin bizi burada yerleşmiş, ondan çok daha tehlikeli biri olabilecek ajana götüreceğini umuyorduk. Peki burada ne olmuş? Anladıysam ne olayım? Harris ajanın göğsündeki yara yerine baktı. Şiş mi? Öyle bir şey, temiz çalışılmış, kaburga kemiklerinin altından dosdoğru kalbe girmiş. Adam işini çabuk halletmiş. Ölümün daha berbat yolları vardır. Cantor içeri nasıl girildiğini görmek ister misiniz diye atıldı. Sonra onları aşağı mutfağa indirdi. Pencere pervazına otların üzerinde kırılmadan duran cama baktılar. Cantor odanın kilidiyle de oynanmış dedi. Mutfak masasında oturdular. Cantor çay yaptı. Blocks, onu Leicester meydanında izini kaybettiğim günün gecesi öldürülmüş dedi. Her şeyi berbat ettim. Kimse kusursuz değildir. Çaylarını bir süre konuşmadan içtiler. Sonra Harris, işler nasıl gidiyor diye sordu. Artık yarda uğramıyorsun.
İş çok, vaktim olmuyor.
Kristin nasıl?
Bombardımanda öldü.
Harris'in gözleri koca koca açıldı. Benim zavallı dostum.
Sen iyi misin?
Kuzey Afrika'da kardeşimi yitirdi. Johnny ile tanışmış mıydın?
Hayır.
Alem biriydi. İçki mi? Onun gibi içerini görmemişsindir. İçkiye öyle çok para harcardı ki evlenmek için 5 parası yoktu. Belki de böylesi daha iyi oldu.
Herkes bir yakınını yitirdi.
Eğer boşsan pazar günü bize yemeğe gel.
Teşekkürler. Artık pazarları da çalışıyorum.
Harris başını salladı. Ne zaman istersen gel. Bir dedektif başını kapıdan içeri uzatıp Harris'e hitap etti. Kanıtları toplamaya başlayabilir miyiz?
Harris Blocks'a baktı.
Ben işimi bitirdim dedi Blocks.
Harris pekala evlet dedi, işine bak.
Blocks, diyelim ki adam ben onun izini yitirdikten sonra öteki ajanla görüştü. Burada buluşmak için anlaştılar. Öteki ajanın bir tuzak kokusu almış olması gerekir. Mutfak penceresinden girmesi, kapının kilidiyle oynaması bunu anlatıyor.
Çok kuşkucu bir adammış doğrusu.
Belki de onu bu yüzden yakalayamıyoruz ya. Neyse, Blondie'nin odasına girip onu uyandırıyor ve de ortada bir tuzak olmadığını anlıyor.
Tamam, peki Blondie'yi neden öldürdü?
Belki de kavga ettiler.
Kavga ettiklerini gösteren bir şey yok.
Harris boş çay fincanına bakarak kaşlarını çattı.
Belki de adam Blondie'nin gözlendiğini anladı. Çocuğu yakalayacağımızı, onu konuşturacağımızı düşündü.
Blocks öyleyse çok acımasız bir herifmiş dedi.
Belki de bu yüzden ele geçmiyor ya.
Gir içeri otur. MI6'dan şimdi haber geldi. Canaris görevden alınmış. Blok söyleneni yaptı. Bu iyi bir haber mi, kötü mü?
Çok kötü dedi Godliman. Hem de en kötü bir zamanda.
Nedenini öğrenebilir miyim?
Godliman gözlerini kızarak ona baktı. Sonra sanırım bilmen gerekiyor dedi. Bu sırada 40 tane iki yanlı çalışan ajanımız var. Hepsi de Hamburg'a müttefiklerin Fransa'yı işgalleriyle ilgili planları üzerine yanlış telsiz haberleri yolluyorlar.
Blocks bir ıslık çaldı. İşin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bu iki yanlı ajanlar çıkartmayı Cherbourg'dan yapacağımıza haber veriyorlar. Bizse kaleden çıkacağız sanırım.
Öyle gibi bir şey. Aslında ayrıntıları bilmeme gerek yok. Zaten bana söylemediler de. Yine de her şey bütünüyle tehlikede. Canaris'i tanıyorduk. Kandırdığımızı da kandırmaya devam edebilirdik. Yeni gelen Selefi'nin ajanlarına güvenmeyebilir. Dahası var. Karşı taraftan kayıplara uğradık. Abwehr'in buradaki adamlarını aldatabilecek, onları ele verebilecek kişiler de bunlar. Tabii şimdiye kadar ele vermedilerse. Almanların bizim iki yanlı çalışan ajanlarımızdan kuşkulanmalarının bir nedeni de bu olabilir. Sonra örgütte bir köstebeğin bulunması ihtimali de var. Artık binlerce kişi iki yanlı casusluk işini biliyor. İzlanda'da, Kanada'da, Seylan'da iki yanlı çalışan ajanlar var. Orta Doğu'da da iki yanlı çalışan bir örgütümüz var.
Öte yandan geçen yıl Eric Carl adında bir Alman'ı İngiliz uyruğunu almak hatasında bulunduk. Daha sonra da onun bir Abwehr ajanı olduğunu öğrendik. Hem de gerçek bir ajan. Adam Man adasında enterne edildiğini, adları Mut ve Jeff olan iki yanlı çalışan ajanla ilgili bilgi toplamış olabilir. Tate denileni de biliyordur belki de.
Yani tehlikeli bir işin içindeyiz. Eğer İngiltere'deki bir tek Abwehr ajanı Fortitude, yani aldatma planının şifre adı bu, hakkında bilgi edinirse her şey suya düşer. Şaka etmiyorum, bu boktan savaşı kaybedebiliriz.
Blocks gülümsemesini bastırmaya çalıştı. Bir zamanlar Profesör Godlimon bu sözcüklerin anlamını bile bilmezdi. Profesör devam etti.
20'ler komisyonu benden İngiltere'de gerçek bir Abwehr ajanı olmadığına dair teminat istiyor. Bundan emin olmalıyım.
Geçen hafta böyle bir ajan olmadığına dair namusumuz üzerine yemin edebilirdik, dedi Blocks.
Artık en azından bir tane olduğunu biliyoruz.
Onu da parmaklarımızın arasından kaçırdık.
Şimdi onu yeniden bulmalıyız.
Blocks, bilmiyorum, dedi sıkıntılı sıkıntılı. Ülkenin hangi bölümünde çalıştığını bilmiyoruz. Nasıl biri olduğuna dair en küçük bir fikrimiz yok. Telsiz kullanırken son derece kurnaz ve usta. Yoksa onu çoktan yakalardık. Şifre adını bile bilmiyoruz. O halde işe nereden başlayabiliriz ki?
Godlimon, çözümlenmemiş cinayetlerden başlayacağız, dedi. Bak, bir casus ne pahasına olursa olsun yasalara karşı gelmek zorundadır. Gelir, sahte belge kullanır, benzin ve cephane çalar, kontrol noktalarından kaçar, yasak bölgelere girer, resim çeker, suçüstü yakalanacağını anladığında da öldürür. Poliste bu tür suçlarla ilgili belgeler vardır, olması gerekir. Başlamasından beri açılan faili bulunmamış cinayet dosyalarını incelersek ipuçları elde edebiliriz.
Blocks inanmazlık içinde, cinayetlerin çoğunluğunun çözümlenmemiş olduğunu bilmiyor musun, diye sordu. Bu tür dosyaları Albert Hall'a koysan sığmaz.
Godlimon omuz silkti. O zaman sınırlarımızı daraltır, yalnızca Londra'daki cinayetleri inceleriz.
Aradıklarını daha incelemeye başladıkları gün buldular. Cinayet olayını ilk okuyan Godlimon oldu ama önce okuduklarının önemini kavrayamadı. 1940'ta Highgate'de öldürülen Bayan Una Gate adında bir kadının öldürülmesiyle ilgili açılan dosyaydı bu. Irzına geçilmemişti ama gırtlağı kesilmiş, cesedin durumundan bu işi bir cinsel sapığın yaptığına karar verilmişti. Kadın kiracısının odasında bulunmuştu. Tahlilde de kanında bol miktarda alkol çıkmıştı. Durum açıktı, kadın kiracıyla kırıştırıyordu. Adam kadının istediğinden ileri gitmeye kalkışmış, bunun üzerine kavga etmişler, adam da onu öldürmüştü. Kadını öldürür öldürmez de adamın şehveti yatışmıştı. Polis kiracıyı asla bulamamıştı. Godlimon dosyayı kaldırmak üzereydi. Çünkü casuslar ırza tecavüz olaylarına karışmazlardı. Ama Godlimon titiz, dikkatli bir insandı. Cinayetle ilgili raporu satır satır, kelime kelime okudu. Sonunda talihsiz Bayan Gardner'ın sırtında şişe benzer bir şeyle açılmış yaralar olduğunu öğrendi. Godlimon'la Block, Scotland Yard binasında tahta bir masada karşılıklı oturuyorlardı. Godlimon dosyayı ona doğru iterek,
''Sanırım ta kendisi'' dedi.
Blocks dosyaya şöyle bir göz atıp, ''Şiş'' dedi. Dosya için bir kağıt imzalayarak Savaş Bakanlığı'na döndüler. Büroya girdiklerinde Godlimon'un masasında şifresi çözülmüş bir mesaj vardı.
''Evet, adamı bulduk.''
Blocks mesajı okudu. Emirleri aldım. Willie'ye saygılar.
Anımsadın mı? Dina deli.
Blocks duraksayarak evet dedi. İğne. Ama burada fazla bilgi yok. Düşün düşün. Şiş tıpkı bir iğneye benzer. Aynı adam bu. Bayan Gardner'ın öldürülmesi. 1940'ta kaynağını bulamadığımız o sinyaller. Blondie ile randevu.
Belki de.
Blocks'un düşünceli bir hali vardı.
''Kanıtlayabilirim'' dedi Godlimon. ''Buraya geldiğim ilk gün bana gösterdiğim Finlandiya ile ilgili mesajı anımsıyor musun?''
''Evet.'' Blocks konuyla ilgili dosyayı almak için kalktı.
''Eğer belleğim bana oyun oynamıyorsa o mesajın tarihiyle bu cinayet tarihi aynı. Mesajın yarıda kesilmesiyle bu cinayet saatinin aynı olduğuna yemin edebilirim.''
Blocks dosyaya baktı. ''Tamam, doğru.
Gördün ya.''
Blocks, herif en azından 5 yıldır Londra'da çalışıyor ama izini ancak yeni bulmaya başladık dedi. Yakalaması kolay olmayacak. Godlimon birden kurt kesildi.
O belki akıllı olabilir ama benim yanımda solda sıfır kalır, diye omurdandı. Herifi o boktan duvara zımbalayı vereceğim.
Blocks bir kahkaha atarak gerçekten çok değiştiniz profesör, dedi.
Bir yıldan beri ilk kez güldüğümün farkında mısın?
9. Kısım 15'te bir pazartesi günleri adaya malzeme getiren tekne masmavi bir gökyüzünün altında burdu dönüp koya girdi. Teknede 2 kadın vardı. Birisi kaptanın karısı, kaptan askere çağrıldığından şimdi onun işini karısı yürütüyordu. Diğeri de Lucy'nin annesiydi. Lucy, anne bu ne sürpriz, diye annesine sevinçle sarıldı. Ama sana yazmıştım. Mektup teknedeki posta çantasının içindeydi elbette. Annesi Fırtına Adası'na teknenin 15'te bir geldiğini, mektupların da o zaman getirildiğini unutmuştu.
Benim torunum mu bu, ne kadar da büyümüş.
Küçük Joe hemen hemen 3 yaşındaydı şimdi. Utanarak annesinin eteğinin arkasına gizlendi. Koyu renk saçlı, sevimli, yaşına göre uzun boylu bir çocuktu.
Tıpkı babasına benziyor dedi Lucy'nin annesi. Sesinde hayal kırıklığını andıran bir şeyler vardı.
Lucy evet dedi, üşümüşsündür, eve gidelim.
Yiyecek paketlerini yüklenerek tepeye giden yolu tuttular. Lucy'nin annesi durmadan konuşuyordu.
Haklısın, burası soğuk, bizim oralarda havalar daha ılık geçiyor. Şu rüzgara bak, bavulumu iskelede bırakmamın bir sakıncası yok değil mi? Yani çalınmaz değil mi?
Jane Amerikalı bir askerle nişanlandı. Tanrı'ya şükürler olsun ki beyaz, zenci değil.
Milwaukee denilen bir yerden, çiklet de çiğnemiyor, ne iyi değil mi? Şimdi evlendirilecek 4 kızım kaldı.
Sana yazmış mıydım? Babam bölge muhafız birliğinde yüzbaşı rütbesiyle görevlendirildi. Sabahlara kadar Alman paraşütçüleri gelecek diye devriye dolaşıyor. Stefan amcanın deposu bombalandı. Ne yapacak bilmiyorum, belki de savaş zararlarına girer.
Acele etme anne diye güldü Lucy. Bana her şeyi bol bol anlatacak 15 günüm var.
Eve geldiler. Lucy'nin annesi ne güzel dedi. İçeri girdiler.
Harika bir yer burası.
Lucy annesini mutfak masasına oturtup çay yaptı.
Tom bavulunu getirir, zaten birazdan yemeğe gelir.
Çoban mı?
Evet.
David'i oyalayacak işler buluyor mu?
Lucy yine güldü.
Tersi oluyor anne. Bunları sana kendisi anlatacaktır. Sen bana neden geldiğini söylemedin.
Seni görmemin zamanı gelmişti sanırım. Biliyorum gereksiz yolculuklar yapmamamız lazım ama 4 yılda bir kez gelmek savurganlık değildir, değil mi?
Dışarıdan Jip'in sesi geldi. Biraz sonra David tekerlekli sandalyesinde içeri girip Tom'u tanıttı. Kayınvalidesini yanaklarından öptü.
Lucy, Tom bugün annemin valizini getirerek yemeğini hak edersin dedi. O da senin yiyecek kutularını taşıdı.
David sobada ellerini ısıtıyordu.
Bugün hava sert dedi.
Lucy'nin annesi, demek koyunculuğu gerçekten ciddiye alıyorsun dedi.
David, koyunların sayısı 3 yıl öncekinden 2 katı fazla dedi. Babam bu adada ziraati hiç ciddiye almamış. Uçurumun tepesini 6 mil kadar parmaklıkla çevirip otlağı modern yöntemlerle geliştirdim. Yalnızca fazla koyunumuz olmakla kalmıyor, üstelik daha fazla et ve yün elde ediyoruz.
Lucy'nin annesi çekinerek, sanırım Tom çalışıyor, sen de ona ne yapması gerektiğini söylüyorsundur dedi.
David güldü, ortak yapıyoruz anne.
Yemekte yürek ızgarası yediler. İki erkek tabak tabak patates kızartmasını midelerine indirdiler. Lucy'nin annesi Joe'nun sofra terbiyesini pek beğendi. Daha sonra David bir sigara yaktı, Tom da piposunu doldurdu.
Lucy'nin annesi, benim asıl bilmek istediğim şey dedi, bana ne zaman başka torunlar vereceğiniz?
Pırıl pırıl bir gülümseme vardı yüzünde. Uzun bir sessizlik oldu.
Lucy'nin annesi, David'in kendini toparlamış olması harika dedi.
Evet dedi Lucy, sesinde yine hayal kırıklığına benzer bir ton vardı. Uçurumun tepesindeki düzlükte dolaşıyorlardı. Lucy'nin annesinin adaya gelmesinden 3 gün sonra rüzgar dinmiş, dışarı çıkacak kadar yumuşamıştı hava. Bir balıkçı kazağı, kürk palto giydirerek Joe'yu da yanlarına almışlardı. Tepede durmuş aşağıda koyunları güden David'i, Tom'u ve köpeği seyrediyorlardı. Lucy annesinin yüzünde bazı şeyleri sormamak için geçirdiği iç mücadelesinin izlerini okuyordu. Onu soru sorma sıkıntısından kurtardı.
David beni sevmiyor.
Lucy'nin annesi Joe'nun onları duymayacak kadar uzakta olup olmadığına baktı hemen.
Durumunun o kadar kötü olduğunu sanmıyorum şekerim. Değişik erkekler sevgilerini değişik biçimlerde.
Anne, evlendiğimizden beri doğru dürüst karı koca olamadık ki.
Ama başıyla Joe'yu işaret etti.
O düğünden 1 hafta önceydi.
Ah ah yavrum, dehşet içindeydi kadıncağız. Acaba kazadan ötürü mü?
Evet ama senin düşündüğün biçimde değil. Fiziksel bir rahatsızlığı yok. Yalnızca istemiyor.
Şimdi Lucy sessizce ağlıyor. Gözyaşları rüzgarın esmerleştiği yanaklarından süzülüyordu.
Bu konuyu kendisiyle konuştun mu?
Denedim anne, ne yapmam gerekiyor?
Belki zamanla.
Hemen hemen 4 yıl oldu.
Bir sessizlik oldu. Şimdi fundalıklara doğru yürüyorlardı. Joe martıların peşinden koşuyordu.
Lucy'nin annesi, bir keresinde babandan neredeyse ayrılıyordum dedi.
Şimdi şaşırma sırası Lucy'deydi.
Ne zaman? Jane doğduktan sonra, biliyorsun o günlerde durumumuz pek iyi değildi. Baban hala babasının yanında çalışıyordu. İşler durgundu. 3 yıl içinde 3. çocuğumu bekliyordum. Sanki hayat çocuk doğurmak, 2 yakamızı bir araya getirmeye çalışmakla geçecek gibi görünüyordu. Önümde tek düze bir hayat uzanıyordu. O sırada babanın eski sevgililerinden biriyle görüştüğünü keşfettim. Brenda Simmons'la, sen onu tanımazsın, Basington'a gitti. Birden kendi kendime bu işi neden devam ettirdiğimi sordum ve akla yakın bir yanıt bulamadım.
Lucy o günleri hayal meyal anımsıyordu. Kır bıyıklı dedesi, dedesinin daha ince yapılı bir modeli olan babası, büyük çiftlik mutfağında akrabalarla yenen yemekler, kahkaha dolu güneşli günler. O zaman bile annesiyle babası sağlam temellere oturmuş, mutlu bir aile kurmuş gibiydiler.
Peki neden harekete geçmedin, yani ayrılmadın?
O günlerde insanlar öyle canları isteyince kalkıp ayrılmazlardı. Kadınlar çalışmıyorlardı.
Şimdi kadınlar her tür işte çalışıyorlar.
Geçen savaş da öyle değildi. Sonra her şey değişti. Bir parça işsizlikle başladı. Bu kez de aynı olacak. Ama genelde erkekler istediklerini yapabiliyorlar.
Ve de ayrılmadığına memnunsun.
Bu bir soru değildi. Benim yaşımdaki insanların hayat konusunda fikir yürütmemeleri gerekir. Ama benim yaşamım elindekilerle yetinmekle geçti. Tanıdığım birçok kadınlar da aynı durumda. Bir konuda sebat etmek insana büyük fedakarlık gibi görünüyor ama değil. Zaten sana öğüt verecek değilim. Versem de dinlemezsin. Dinlesen de sonunda sorunlarının benim yüzümden çıktığını söylersin.
Lucy gülümseyerek, anne dedi.
Dönelim mi? Sanırım bugünlük yeter.
Bir akşam da mutfakta Lucy kocasına, annemin mümkünse 2 hafta daha kalmasını istiyorum dedi.
Lucy'nin annesi yukarıda torununu yatırmış, onu masal söyleyerek uyutmaya çalışıyordu. David, 14 gün kişiliğimi inceden inceye tahlil etmeniz yetmedi mi diye sordu.
Saçmalıyorsun David.
David sandalyesini Lucy'ye doğru çevirdi. Benden konuşmadığınızı mı söylemek istiyorsun?
Senden elbette konuşuruz, kocamsın.
Peki annene ne anlatıyorsun?
''Neden bu kadar kaygılısın David?''
Lucy'nin bu soruyu sorarken hiçbir art düşüncesi yoktu.
''Utandığın bir şey mi var?''
''Tanrı cezanı versin. Utanacak bir şeyim yok. Hiç kimse kişisel hayatının dedikoducu 2 kadının diline düşmesini istemez.''
''Senin dedikodunu yapmıyoruz.''
''Peki ne konuşuyorsunuz?''
''Alınganlık etmiyor musun David?''
''Sorumu yanıtla.''
''Anneme senden ayrılmak istediğimi söyledim. O da beni bundan vazgeçirmeye çalıştı.''
David sandalyesini döndürerek, ''Söyle ona, benim için üzülmesin.'' dedi. ''Ben kendi kendime yeterim.''
''Ciddi misin?''
David durdu. ''Kimseye ihtiyacım yok, anlıyor musun? Tek başıma yaşayabilirim ben.''
''Ya ben?'' dedi Lucy alçak sesi. ''Belki benim birine gereksinmem vardır ha?''
''Niçin?''
''Beni sevmesi için.''
Lucy'nin annesi içeri girdi, sinirli havayı hissetmişti. Hemen uyudu dedi. Daha Cinderella baloya gitmeden ben biraz eşyalarımı toplayayım. Her şeyi yarına bırakmak istemiyorum. Mutfaktan çıktı.
Sence hiçbir şey hiçbir zaman değişmeyecek mi David?
Ne demek istediğini anlamadım.
Biz ikimiz düğünden önceki gibi olamayacak mıyız?
Bacaklarım yerinden uzamayacak, bunu mu demek istiyorsun?
Ah tanrım, bunun beni de tedirgin ettiğini bilmiyor musun? Ben yalnızca sevilmek istiyorum.
David omuz siltti. ''Bu senin sorunun.''
Lucy ağlamaya başlamadan mutfaktan çıkıp gitti.
Lucy'nin annesi 15 gün daha kalmadı. Lucy ertesi gün onunla beraber iskeleye indi. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. İkisi de yağmurluk giymişlerdi. Tekneyi beklerken konuşmadılar. Joe anneannesinin kucağındaydı.
''Zamanla her şey düzelir Lucy, biliyorsun.'' dedi. ''4 yıllık bir evlilik için önemli değildir.'' Lucy değişeceğini sanmıyorum dedi. Yine de belki her şey yoluna girer diye kendime bir şans tanımaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Joe var, David'in kötürümlüğü var. Bunları nasıl terk edebilirim?
Tekne geldi. Lucy annesini tekneye bindirip karşılığında 3 kutu yiyecek, 5 mektup aldı. Tekne burnun ötesinde kaybolana kadar el salladılar. Lucy kendini çok yalnız hissediyordu. Joe ağlamaya başladı.
Anneannemin gitmesini istemiyorum.
Ben de canım.
10. kısım.
Godliman'la Blocks Londra'nın bombalanmış bir alışveriş merkezinde yürüyorlardı. Birbirine hiç uymayan bir çift oluşturmuşlardı. Kamburu çıkmış gözlüklü Pipo'lu nereye gittiğine bakmadan adımlarını atan kuş gibi bir profesörle düz tabanlı sarışın ne istediğini bilen dedektif pardüsüsü ve şapkası giymiş bir genç adam. Alt yazısının yazılmasını bekleyen bir karikatüre benziyorlardı. Godliman konuşuyordu.
Bence Dina Adel'in sırtı sağlam.
Neden?
Böylesine başına buyruk olmasının başka nedeni olamaz. Sonra şu Willie'ye saygılar ibaresi var. Sanırım Kanaris'i kastediyor.
Sence Kanaris'le arkadaş mıydı?
Biriyle yakın arkadaş. Belki de Kanaris'ten daha güçlü biriyle.
İçimde bu noktadan bir sonuca varacağız gibi bir duygu var.
Güçlü arkaları olan kişiler bu ilişkileri genellikle lisede, üniversitede ya da harp okulundayken kurarlar.
Şimdi bir zamanlar kocaman bir camla kaplı boş bir vitrinin önünde duruyorlardı. Vitrin pervazında elle yazılıp çivilenmiş bir levha duruyordu. Mağazamız her zamankinden daha çok açıktır. Blocks güldü. Bombalanmış bir karakol görmüştüm dedi. Duvarına yaramazlık etmeyin hala açığız diye yazılmıştı.
Bu da bir sanat olmaya başladı.
Yürüdüler Blocks. Peki ya Dean Adel Vermaht'ta yüksek düzeyde biriyle arkadaşlık etmişse dedi.
İnsanlar okulda hep resim çektirirler. Kensington'daki bodrum katı, Midwinter. Hani savaştan önce MI6'nın kullandığı ev. Alman subaylarının binlerce resimlerinden oluşan bir koleksiyona sahip. Okul resimleri, geçit törenleri, Adolf Hitler'le el sıkışırken çekilmiş resimler, kilise korosundan enstantaneler, her şey var.
Anlıyorum dedi Blocks. Eğer haklıysan Dean Adel Almanya'nın Eton'a ya da Sandhurst'a eşit bir okula gittiyse kesinlikle bir resmi vardır.
Evet, casuslar resim çektirmekten pek hoşlanmazlar. Ama casus olmaları için de olgun bir çağa gelmeleri gerekir. Bizim Midwinter'ın dosyalarında bulacağımız resim Dean Adel'in gençlik resmi olacaktır.
Bir berberin önünde duran kocaman bir bomba çukurunun çevresinden geçtiler. Dükkana bir şey olmamıştı ama geleneksel kırmızı beyaz çizgili direk kırılmış kaldırımın üzerinde duruyordu. Penceredeki levhada bize sinek kaydı bir tıraş yaptılar, girin size de yapalım diye yazıyordu.
Peki onu nasıl tanıyacağız diye sordu Blocks. Hiç gören yok ki.
Elbette gördüler. Bayan Gardner'ın Highgate'deki pansiyonerinde onu çok iyi tanıyorlar.
Kraliçe Victoria devri stilindeki ev Londra'ya bakan bir tepenin üzerindeydi. Kırmızı tuğladan yapılmıştı. Blocks'a ev sanki Hitler'in kente verdiği zararlara öfkeyle bakıyormuş gibi geldi. Yüksekteydi, telsiz haberleşmesi için kusursuzdu yeri. Dean Adel herhalde evin en üst katında oturmuştu. Blocks, Dean Adel'in 1940'ın karanlık günlerinde Hamburg'a ne gibi gizli haberler yolladığını merak etti. Uçak fabrikalarının, çelik işletmelerinin haritaları, sahil savunması ile ilgili ayrıntılar, siyasi dedikodular, gaz maskeleri, Anderson sığınakları, kum torbaları, İngilizlerin morali, bombaların yaptığı zararlar.
Aferin çocuklar, sonunda Kristin Blocks'u akladınız gibi.
Kapıyı siyah ceketli, çizgili pantolon giymiş yaşlıca biri açtı.
Günaydın. Ben Scotland Yard'dan müfettiş Blocks. Ev sahibiyle görüşmek istiyorum.
Blocks adamın gözlerinin anında korkuyla dolduğunu gördü. Sonra ışıkta genç bir kadın belirdi. Lütfen içeri girin. Parke döşeli hol cila kokuyordu. Blocks şapkasıyla paltosunu askıya asıp kadının peşinden oturma odasına girdi. Burası eski moda eşyalarla zengin bir biçimde döşenmişti. Bir tekerlekli masada viski, sherry duruyordu. Şişelerin hepsi de kapalıydı. Kadın çiçekli bir koltuğa oturup bacak bacak üstüne attı.
Blocks sordu. Yaşlı adam polisten neden korkuyor?
Kayınpederim bir Alman Yahudisidir. Buraya Hitler'den kaçmak için 1935'te geldi. 1940'ta sizler onu bir toplama kampına attınız. Karısı bu yüzden intihar etti. Man adasından yeni döndü. Kraldan olanlar için özür dileyen bir mektup aldı.
Bizde toplama kampları yok ki.
Kampları biz icat ettik. Güney Afrika'da bilmiyor muydunuz? Tarihimizle ilgili bu tür ayrıntıların üzerinde hiç durmayız. Hoşumuza gitmeyen şeyleri aklımızda da tutmayız.
Belki de böylesi daha iyi.
Ne?
Blocks 1939'da dedi. Almanya ile bir savaşın kazanılamayacağı gerçeğine de gözlerimizi kapadık. Bakın ne oldu?
Kayınpederim de aynı şeyi söyler. O benim gibi kuşkucu alaycı değildir. Scotland Yard'a yardımcı olabilmek için ne yapabilirim?
Konuşma Blocks'un pek hoşuna gitmişti. İstemeye istemeye konuya girdi.
Burada 4 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili soruşturma yapmaya geldim.
Bunca zaman sonra mı? Belki de yeni ipuçları bulunabilir.
Evet, cinayeti biliyorum. Bizden önceki ev sahibi kiracısı tarafından öldürülmüş. Kocam burasını kadının avukatından satın aldı. Varisi yoktu.
O sırada burada kiracı olarak kalanları bulmak istiyorum.
Evet, kadının biraz önceki sertliği kaybolmuştu. Zeki, aydın yüzünde bir şeyler hatırlamaya çalıştığını gösteren bir anlam vardı. Biz geldiğimizde burada cinayetten önce de oturan üç kiracı vardı. Emekli bir deniz subayı, bir satıcı, bir de Yorkshire'lı bir delikanlı. Oğlan orduya yazıldı sonra. Bize hala mektup yazıyordu. Satıcı da askere alındı, denizde öldü. Beş karısından ikisi bizi aradılar. Oradan biliyorum öldüğünü. Deniz subayı hala burada.
Hala burada mı? Büyük bir şanslı bu. Lütfen onunla görüşmek istiyorum.
Elbette. Genç kadın ayağa kalktı. Bir hayli yaşlandı artık. Sizi odasına götüreyim.
Halıyla döşeli merdivenlerden birinci kata çıktılar. Genç kadın, siz onunla konuşurken ben de ordudaki gençten gelen son mektubu bulayım dedi, kapıyı çaldı. İçeriden bir ses duyuldu. Kapı açık.
Blocks içeri girdi. Binbaşı dizlerinin üzerinde bir battaniye pencerenin önünde oturuyordu. Blazer bir ceket giymiş, yakalık ve kravat takmıştı. Saçları dökülmüştü. Bir zamanlar güçlü olduğu belli, yüzü buruş buruştu. O da anılarıyla yaşayan birinin yuvasıydı. Duvarlara yelken açmış gemi resimleri, bir teleskop, bir sextant, gemicilikte bir gök cisminin yüksekliğini ölçen alet ve de binbaşının HMS Winchester'ın güvertesine çekilmiş gençlik resmi asılıydı.
Binbaşı dönmeden şuna bakın dedi. Bu çocuğun neden deniz kuvvetlerinde olmadığını söyleyebilir misiniz?
Blocks pencereye yaklaştı. Evin önündeki kaldırımın kenarında bir fırıncının atlı arabası duruyordu. Yaşlı adamın çocuk dediği kişi kısa sarı saçlı, pantolon giymiş bir kadındı.
Blocks güldü. Pantolon giymiş bir kadın o.
Ey tanrım, evet haklısınız.
Binbaşı ondan yana döndü. Bugünlerde insan kadınları erkeklerden ayıramıyor.
Pantolon giymiş bir kadın.
Blocks kendini tanıttı. Burada 1940'ta işlenmiş bir cinayetin dosyasını yeniden açtık. Sanırım sanık Henry Faber burada pansiyonerken siz de buradaymışsınız.
Doğru. Size nasıl yardım edebilirim?
Faber'ı ne kadar iyi anımsıyorsunuz?
Kusursuz biçimde. Uzun boylu, siyah saçlı, güzel konuşan, sessiz biriydi. Giysileri oldukça bakımsızdı. Eğer insanları görünüşlerine göre yargılayan biriyseniz Faber hakkında yanlış düşüncelere kapılırsınız. Ondan hoşlanmıyordum diyemem. Aksine kendisiyle ahbap olmak isterdim. Ama o buna yanaşmadı hiç. Sanırım sizin yaşlardaydı.
Blocks gülümsemeye çalıştı. İnsanların bir polis olduğu için kendisini daha yaşlı sanmalarına alışmıştı.
Binbaşı, cinayeti onun işlemediğinden eminim diye ekledi. Ben insanları tanırım. Zaten insanlardan anlamazsan gemi yönetemezsin. Eğer o adam bir seks manyağı idiyse ben de Hermann Göring'im.
Blocks adamın hemen hemen kör olduğunu anlamıştı. Hepsi bu kadar, teşekkür ederim dedi.
Ne zaman isterseniz gelin, size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Şu günlerde İngiltere'ye pek yararım dokunmuyor.
Allah'a ısmarladık. Genç kadın aşağıda holdeydi. Blocks'a bir mektup uzattı. Adres orduya ait bir posta kutusu dedi. Nerede olduğunu bulacağınızdan hiç kuşkum yok.
Binbaşının bana hiçbir yararı dokunmayacağını biliyordunuz.
Evet, ama arada sırada bir konuk gelirse bayağı seviniyor.
Kadın kapıyı açtı. Blocks içgüdüsel olarak benimle yemeğe çıkar mısınız diye sordu.
Genç kadının yüzü gölgelenir gibi oldu. Kocam hala Mar Adası'nda.
Özür dilerim, sandım ki...
Önemi yok, sağ olun.
Sizi Gestapo olmadığımıza inandırmak istedim de.
Olmadığınızı biliyorum, yalnız bir kadın zamanla hırçın oluyor.
Blocks, ben de karımı bombardımanda kaybettim dedi.
O halde insanın nasıl nefretle dolduğunu bilirsiniz.
Evet dedi Blocks, bilirim. Merdivenlerden indi, kapı ardından kapandı. Yağmur yağmaya başlamıştı.